Ayrım 6.
Merhaba Bay Nathan. Günaydın Cem. Scott, dedi Bay Radley. Tam geçip gidiyordu ki Cem, Bay Radley dedi, Bay Radley döndü. Bay Radley, şu ağacın budak deliğini siz mi tıkadınız? Evet, ben tıkadım. Neden yaptınız bunu bayım? Ağaç ölüyor. Hastalandıklarında deliklerini tıkarsın. Bunu bilmen gerek Cem. Cem bu konuyu akşama kadar açmadı. Ağacımızın yanından geçerken eliyle betona vurdu ve dalıp gitti. Kendi kendine bir şeyler kuruyordu sanki. Ondan uzak durdum. Her akşam yaptığımız gibi o akşam da Atikus'u iş dönüşünde karşıladık. Tam bizim basamağa gelmiştik ki Cem, Atikus, şu ağaca baksana, lütfen bakar mısınız efendim dedi. Hangi ağaç evlat? Radley'lerle okul köşesindeki, evet. O ağaç ölüyor mu? Sanmam evlat, yapraklarına baksana, yeşil ve gür. Hiç kahverengi lekeleri de yok, hasta mı? Senin kadar sağlıklı, niye sordun? Bay Radley ölüyor dedi. Belki de öyledir. O ağaçları bizden iyi bilir. Atikus bizi verandada bıraktı. Cem omzunu direğe sürterek kaşımaya koyuldu. Kaşınıyor musun? Cem diye olabildiğince kibar bir tavırla sordum. Yanıt vermedi. İçeri girelim Cem dedim. Az sonra. Karanlık çökünceye kadar orada öyle durdu. Ben de onu bekledim. İçeri girdiğimizde ağlamış olduğunu gördüm. Yüzündeki kirler dalga dalgaydı. Şaşılacak şey, ağlarken sesini hiç duymamıştım. 8. Bölüm. Maycomb yöresindeki deneyimli kahinlerin bile anlayamadığı nedenlerden ötürü o yıl sonbahar kışa döndü. Atikus'un dediğine bakılırsa 1885'ten bu yana görülen en soğuk iki haftayı yaşıyorduk. Bay Avery ise Rosetta taşında çocuklar ana babalarına karşı gelip sigara içip kavga ettiklerinde mevsimlerin değişeceği yazılı diyordu. Cem ve ben doğanın bu sapmasına katkıda bulunmaktan ve konu komşunun mutsuzluğundan dolayı kendimizi suçlu buluyorduk. Yaşlı bayan Radley o kış öldü. Ölümü hiç tepki yaratmadı. Çiçeklerini suladığı zamanların dışında komşular onu görmezlerdi. Cem ve ben Bo'nun onu temizlediği sonucuna vardık ama Atikus Radley'lerden dönünce bunun kendiliğinden olduğunu söyledi. Sorsana diye fısıldadı Cem. Sen sor, sen daha büyüksün. İşte onun için senin sorman gerek. Atikus dedim, Bay Arthur'u gördün mü? Atikus gazetesinin kenarından kızgınca baktı. Görmedim. Cem fazla soru sormamı engelledi. Radley'ler konusunda bizden hala kuşkulandığını, üzerine gitmemizin iyi olmayacağını söyledi. O yaz yaptıklarımızın yalnızca strip poker olmadığı konusunda Atikus'un bilgi sahibi olduğuna inanıyordu. İnancını doğrulayacak kanıtı yoktu ama ona öyle geliyordu işte. Sabah kalktığımda pencereden dışarı baktım ve az kalsın korkudan ölüyordum. Çığlıklarım Atikus'un banyodan fırlayıp gelmesine neden oldu. Dünyanın sonu geldi. Atikus, ne olur bir şey yap. Onu pencereye sürükledim. Dünyanın sonu filan gelmedi dedi. Kar yağıyor. Hepsi bu. Cem uzun sürüp sürmeyeceğini sordu. O da kar görmemişti ama ne olduğunu biliyordu. Atikus'un da ondan fazla bilgisi yoktu. Sanırım böyle sulu giderse yağmura çevirir. Telefon çalınca kahvaltıdan kalktı. Arayan Eula May'di. Maycomb'da 1885'ten beri kar yağmadığı için okul bugün kapalıydı. Eula May, Maycomb'un santral baş memuresidir. Duyuruları, düğünleri, yangınları ondan öğrenirsiniz. Bay Reynolds olmadığı zaman ilk yardım bilgilerini vermekte onun göreviydi. Atikus bizi pencereden masaya çağırıp dışarı bakacağımıza, tabaklarımıza bakmamızı söylediğinde Cem, kardan adam nasıl yapılır diye sordu. Hiçbir fikrim yok, düş kırıklığına uğramanızı istemem ama kar topu yapacak kadar bile kar olacağını sanmıyorum. Kalpornia içeri girdi. Bu kar tutar dedi. Arka bahçeye koştuğumuzda yerde incecik zayıf bir kar örtüsü oluşmuştu. Üstünde dolaşmamalıyız dedi Cem. Bak her bastığın yerde kar yok oluyor. Sulu ayak izlerime baktım. Cem beklerse kardan adam yapacak kadar birikebilir diyordu. Dilimi çıkarıp bir kar tanesi yakaladım, dilimi yaktı. Cem çok sıcak. Hiç bile değil. Öyle soğuk ki yakıyor. Yemesene Scott, boşuna harcıyorsun, bırak yere düşsün. Ama ben üstünde dolaşmak istiyorum. Buldum. Gidip Bayan Moody'nin bahçesinde dolaşalım. Cem ön bahçeyi seke seke geçti. Ben de izlerine basarak yürüdüm. Bayan Moody'nin basamaklarında Bay Avery bizi durdurdu. Yüzü pes pembeydi. Kemerinin altında da kocaman bir göbeği vardı. Gördünüz mü yaptığınızı? İç savaştan beri Maycomb hiç kar görmemiştir. Sizin gibi yumurcaklar mevsimleri değiştiriyorlar. Bay Avery onu bir yaz boyu umutla izlediğimizi biliyor muydu acaba? Ödülümüz bu ise günah konusunda söylenecek çok şey vardı. Bu meteorolojik istatistikleri nereden edindiğini hiç merak etmedim. Dost doğru Rosella taşından geliyordu. Cem Finch, baksana Cem Finch. Bayan Moody sana sesleniyor Cem. Ortada durun, verandanın önündeki karın altında lavantalarım var. Üstüne basmayın sakın. Tamam, ne güzel değil mi Bayan Moody? Güzelliği batsın, bu gece dona çekerse açaryalarımın sonu olur. Bayan Moody'nin eski hasır şapkasında kar taneleri parıldıyordu. Bazı ufak çalıların üstüne eğiliyor, onları şeker çuvalları ile örtüp bağlıyordu. Cem neden öyle yaptığını sordu. Sıcak tutsun diye. Bitkiler nasıl sıcak kalır ki? Onların dolaşımı yok. O dediğini bilemem Cem Finch. Tek bildiğim eğer dona çekerse bu bitkiler donar. Örtmem gerek, anladın mı? Evet Bayan Moody. Neymiş bayım? Scott ile ben karınızdan ödünç alabilir miyiz? Aman Allah'ım, hepsini götürün. Evin altında eski bir şeftali sepeti var. Onunla taşıyın. Bayan Moody'nin gözleri kısıldı. Cem Finch, karımı ne yapacaksınız? Görürsünüz dedi Cem. Bahçeden bahçeye kar taşırken. Sulu, cıvık bir işti bu. Ne yapacağız Cem? Görürsün, şimdi sepeti al ve arka bahçeye körekleyebildiğin kadar kar varsa ön bahçeye taşı, dedi. İzlerine basa basa geri gel diye uyardı. Kardan bebek mi yapacağız Cem? Hayır, gerçek bir kardan adam. Bu çalışmamız gerek şimdi. Cem arka bahçeye koştu ve bahçe küreğini yakalayıp odunların arkasını kazımaya koyuldu. Bulduğu solucanları bir kenara koyuyordu. Eve döndü ve çamaşır sepetiyle geri geldi. İçini toprakla doldurup ön bahçeye getirdi. 5 sepet dolusu toprağımız, 2 sepet dolusu da karımız olunca Cem başlamaya hazır olduğumuzu söyledi. Bu iş biraz pis değil mi? Şimdi öyle görünüyor ama bitince olmayacak. Cem avuç avuç toprağı birbirine ekleyerek ortaya bir gövde çıkana dek çalıştı. Cem, ben hiç zenci kardan adam duymadım. Siyah kalmayacak. Arka bahçede şeftalinin budanmış dallarından getirdi. Onları örerek ve toprakla sıvayarak kemikleri oluşturdu. Bayan Stephanie Crawford'a benziyor. Ortası şişko, kolları sıska dedim. Büyüteceğim. Cem çamurdan adamın üzerine su atıp biraz daha toprak ekledi. Uzaktan baktı ve bir göbek ekledi. Gözleri parlıyordu. Bay Avery kardan adama benziyor değil mi? Cem adamının üzerini karla sıvamaya başladı. Benim de arkayı sıvamama izin verdi. Görünen yerler kendininki. Bay Avery yavaş yavaş beyaza dönüşüyordu. Gözler, burun, ağız ve düğmeler için tahta parçaları kullanan Cem, Bay Avery'yi kızgın bakışlı yapmayı da başardı. Bir parça tahta işi tamamladı. Cem geri çekilip eserini inceledi. Çok güzel dedim. Neredeyse konuşacak. Atticus'un yemeğe gelmesini bekleyemedik. Telefon açıp bir sürprizimiz olduğunu söyledi. Arka bahçenin büyük bir bölümünün ön bahçede olduğunu görünce şaşırmış göründü ama ustaca yaptığımızı da söyledi. Nasıl yapacağınızı bilemiyordum. İleride ne iş yapar bu çocuk diye kaygılanmayacağım evlat, sen hep yapacak bir şeyler bulacaksın, dedi. Atticus'un övgüsü karşısında Cem kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi. Atticus kardan adamın yanına gitti, baktı, baktı, önce sırıttı, sonra da kahkahayla güldü. Oğlum, ne olacağını bilemem. Mühendis mi, avukat mı, portre ressamı mı? Şu ön bahçede yaptığın şey iftiraya yakın bir benzerlik yaratıyor. Bu arkadaşın kimliğini gizlememiz gerek. Atticus göbeğin azıcık eritilip önüne bir önlük bağlanmasını önerdi. Odun parçasını da bir süpürge ile değiştirirsek bu iş olurdu. Cem bunlar yapılırsa çamurlanacağını ve kardan adam olmaktan çıkacağını söyledi. Ne yaparsan yap ama bir şeyler yap. Komşularımızı böyle karikatürize edemezsin. Karikatür değil ki, yalnızca ona benziyor. Bay Avery öyle düşünmeyebilir. Jim, buldum dedi. Koşarak sokağa geçti. Bayan Moody'nin arka bahçesine daldı ve zafer kazanmışçasına döndü. Bayan Moody'nin şapkasını kardan adamın başına geçirip çim makasını da koluna taktı. Atticus beğendiğini söyledi. Bu arada verandaya çıkmış olan Bayan Moody sokağın öte tarafından bize bakıyordu. Birden güldüğünü duyduk. Seni gidi şeytan seni, Cem Finch, şapkamı geri getir. Cem Atticus'a baktı. Yalnızca takılıyor dedi Atticus. Başarından etkilenmişe benziyor. Atticus Bayan Moody'nin kaldırımına geçip onunla sohbeti koyulaştırdı. Kulağıma ulaşan tek cümle, bahçeye tam bir insan kopyası dikmiş. Atticus sen bununla nasıl baş edeceksin oldu. Kar öğleden sonra dindi. Isı düştü ve gün geceye döndüğünde Bay Avery'nin en kötü kehanetleri gerçekleşmişti. Kalpornia evdeki tüm şömineleri yakmıştı ama yine de üşüyorduk. Atticus eve geldiğinde işimizin iş olduğunu söyleyip Kalpornia'ya bizimle kalmak ister misin diye sordu. Kalpornia yüksek tavanlara ve uzun pencerelere baktı ve evinde daha sıcakta olacağını sandığını söyledi. Atticus onu arabayla evine bıraktı. Yatmadan önce Atticus odamdaki şömineye az daha kömür attı. Termometrenin -10'u gösterdiğini söyledi. Anımsadığı en soğuk geceydi. Bahçedeki kardan adamımız kas katı kesilmişti. Bana birkaç dakika gibi görünen bir zamandan birinin beni sarsarak uyandırdığını fark ettim. Atticus'un paltosu üzerime örtülmüştü. Sabah oldu mu? Kalk bebeğim. Atticus bornozumu ve pantolonumu tutuyordu. Önce bornozunu giy. Cem Atticus'un arkasındaydı. Şaşkın ve dağınıktı. Paltosu boynundan iliklenmişti. Şaşılacak derecede şişko görünüyordu. Çabuk ol şekerim dedi Atticus. İşte ayakkabıların ve çorapların. Aptal aptal giyindim. Sabah mı oldu? Hayır. Biri az geçiyor. Çabuk ol. Bir şeylerin döndüğü kafama yeni dank etmişti. Neler oluyor? Söylemesine gerek kalmamıştı. Yağmur yağdığında kuşlar nereye gideceklerini nasıl bilirlerse ben de sokağımızda ters işler döndüğünü öyle biliyordum. Tafta hışırtısı gibi sesler, ayak sürümeleri içimi umutsuzca karartmıştı. Kimin ki? Bayan Moody'ninki tatlım dedi Atticus. Ön kapıya geldiğimizde Bayan Moody'nin yemek odası pencerelerinden alevlerin fışkırdığını gördük. Sanki gördüklerimizi doğrulamak istercesine kasabanın yangın sireni sesini yükseltti, inceltti ve kaldı. Çığlık çığlığaydı. Evin işi bitik değil mi diye inledeceğim. Sanırım dedi Atticus. İkiniz de beni dinleyin. Gidip Radley'lerin evinin önünde durun. Ayak altında durmayın, tamam mı? Atticus, eşyaları dışarı taşımaya başlayalım mı? Henüz değil evlat. Dediğimi yapın, koşun. Scott'a göz kulak ol, duyuyor musun? Onu gözünün önünden ayırma. Omuzlarımızdan itince Radley'lere doğru yola çıktık. Yangın Bayan Moody'nin evini sessizce yiyip bitirirken sokak insanlar ve arabalarla doluyordu. Neden acele etmiyorlar, neden acele etmiyorlar diye söylendi Cem. Nedenini gördük. Soğuk hava tarafından öldürülen eski itfaiye arabası bir grup kasabalı tarafından itiliyordu. Hortumu su borusuna bağladıklarında hortum patladı ve sular fıskiye gibi kaldırıma yayıldı. Aman tanrım, Cem. Cem bana sarıldı. Sus Scott. Umutsuzluğa kapılmak için çok erken. Ben zamanı gelince sana söylerim. Maycomb'un giyinik, soyunuk ve yarı giyinik erkekleri Bayan Moody'nin evinden karşı bahçeye eşya taşıyorlardı. Atticus'un Bayan Moody'nin ağır meşe sandalyesini taşıdığını gördüm. Onun en çok değer verdiği parçayı kurtarması çok akıllıcaydı. Arada bağırtılar duyuyorduk. Sonra üst kat penceresinde Bay Avery'nin yüzü göründü. Pencereden sokağa bir şilte fırlatıp üstüne eşyaları atmaya koyuldu. Adamlar in aşağı dik, merdiven çöküyor diye bağırana kadar da bu işi sürdürdü. Pencerenin dışına geçti. Scott takıldı diyebildi Cem. Tanrım! Bay Avery bir çiviye takılmıştı. Kafamı Cem'in kolunun altına gömdüm ve çıkarmadım. Cem bağırdı. Kurtuldu Scott, iyi. Kafamı kaldırdığımda Bay Avery'nin üst kat balkonuna geçtiğini gördüm. Karanlıkta ayaklarını sallandırdı ve direğin birinden aşağı süzülüyordu ki ayağa kaydı. Düşerken bağırdı ve Bayan Moody'nin çiçeklerine gömüldü. Birden adamların Bayan Moody'nin evinden geriye bizim eve doğru koştuklarını fark ettim. Artık eşya taşımıyorlardı. Yangın ikinci katı da sarmıştı ve damı yiyordu. Parlak turuncuya çalan alevlerin önünde Çerçevelerin görüntüsü simsiyahtı. Jim, bal kabağına benziyor. Scott bak, duman nehir boylarına çöken sisler gibi bizim ve Bayan Rachel'in evinin üzerine çöküyordu. Upsville'in itfaiye arabası gelip bizim evin önünde durdu. Kitap dedim, ne? Tom Swift, benim değil Dil'in. Üzülme Scott, şimdilik korkacak bir şey yok bak. Komşuların oluşturduğu bir grubun ortasında Atticus duruyordu. Elleri cebindeydi. Bir futbol maçını izliyor olabilirdi. Yanında da Bayan Modi dikiliyordu. Siz çıldırmışsınız. Hepimizi öldürecek. Fikir benimdi dedi Dil. Çıkıp bizimle oturursa kendini daha iyi hisseder diye düşündüm. Öyle olacağını nereden biliyorsun? 100 yıldır içeride olsan, yiyecek olarak kedilerden ve sincaplardan başka bir şeyin olmasa sen nasıl olurdun? İddiasına varım ki sakalı nah bu kadar olmuştur. Babanınki gibi mi? Babamın sakalı yok, onun... Dil sustu. İşte kendi ağzınla yakalandın. Babamın siyah sakalları var diyordun. Çok dedimse o kadar da değil. Kesti hem. Kanıt istersen mektubun bile var. Bana da $2 yolladı. Ne haber? Anlat anlat, sözüm ona bir de polis üniforması yollamıştı. Hiç ortaya çıkmadı değil mi? Uydur uydur söyle oğlum ha? Duyduğum en kuyruklu yalanları Dil Harris söylerdi. Posta uçağına 17 kez binmiş, Nova Scotia'ya gitmiş, bir fil görmüştü. General Joe Wheeler dedesinin dedesi oluyordu ve ona bir kılıç bırakmıştı. Sus dedi Cem. Bodrum'dan sarı bir kamışla döndü. Bunun boyu yeter mi? Eve gidip dokunabilecek kadar yürekli birinin bu kamışı kullanmasına gerek yok dedim. Neden gidip kapıyı çalmıyorsun? Bu iş başka. Kaç kez söylemem gerek? Dil cebinden bir kağıt çıkarıp Cem'e verdi. Üçümüz eve yürüdük. Dil elektrik direğinde kaldı. Cem'le ben yana geçtik. Cem'in arkasında kalıp dönemeci görebileceğim bir yerde durdum. Tamam dedim. Görünürde kimsecikler yok. Cem kenarda Dil'e baktı. Dil başını salladı. Notu oltanın ucuna taktı ve geçtiği pencereye uzattı. Kamış kısaydı. Debelenmesini uzun süre seyrettikten sonra yanına gittim. Oltadan çıkaramıyorum. Çıkarsam da orada kalmasını sağlayamıyorum. Yola dön Scott. Döndüm ve boş yolu kolladım. Arada bir notu pervaza bırakmaya çalışan Cem'e de bakıyordum. Not sürekli düşüyordu. Cem de alıp bir kez daha deniyordu. Alsa da okuyamayacak diye düşündüm. Çıngırağın sesi gelmeye başladı. Bo Radley'in kanlı dişlerini görmeye hazırdım. Sıçradım ve Dil'in çıngırağı var gücüyle Atticus'un suratına doğru salladığını gördüm. Cem'in hali öyle içler acısıydı ki bir şeyler söylemeye gönlüm el vermedi. Oltayı peşinde sürüye sürüye gidiyordu. Atticus, şu çıngırak sesini kes dedi. Dil çanı yakaladı. Sessizlikte keşke çalsa diye düşündüm. Atticus şapkasını arkaya doğru itti, ellerini beline koydu. Cem, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey efendim. O martavalı duymak istemiyorum. Konuş hadi. Biz Bay Radley'e bir şey vermek istiyorduk. Nedir o? Yalnızca bir mektup. Ver bakayım. Cem kağıdı uzattı. Atticus okumaya çalıştı. Neden Bay Radley'in dışarı çıkmasını istiyorsunuz? Dil, bizden hoşlanacağını düşündük diyordu ki Atticus'un bakışını görünce sustu. Oğlum dedi Atticus. Sana bir şey söyleyeceğim. İlk ve son olacak. O adamla uğraşmaktan vazgeçin hepiniz. Bay Radley'in yaptığı kendi bileceği işte. Çıkmak isterse çıkardı. Evde hele hele meraklı çocukların ilgilendiren uzakta kalmak istiyorsa kalırdı. Meraklı çocuk bizim için söylenebilecek en hafif sözdü. Odalarımızdayken Atticus kapıyı çalmadan içeri dalsaydı hoşlanır mıydık? Biz aynı şeyi Bay Radley'e yapmış oluyorduk. Onun yaptığı bize garip gelebilirdi ama ona gelmiyordu. Kaldı ki uygar insanlar yan pencerelerden değil de ön kapıdan ilişki kurarlardı. Bu hiç aklımıza gelmemiş miydi? Son olarak da oraya çağrılana dek uzak duracaktık. Böyle eşekçi oyunlar oynamayacaktık. Bu sokakta veya kasabada hiç kimseyle alay etme. Alay etmiyorduk, ona gülmüyorduk dedi Cem. Yalnızca demek o oynadığınız oyun. Şimdi anladım. Bu alay etmek mi? Hayır dedi Atticus. Yaşamı mahallenin eğitimi için ortaya sermek. Öyle yapıyorduk demedim. Ben böyle bir şey demedim. Atticus güldü. Şimdi dedin işte. Bu saçmalığı bundan böyle sürdürmeyeceksiniz hepiniz. Cem baka kaldı. Sen avukat olmak istiyorsun değil mi? Çenesini kapalı tutmak istercesine ağzını büzdü. Cem tartışmanın yararı olmayacağını anlamış olmalı ki sustu. Atticus dosyasını almak için eve girdiğinde en eski avukat numarasını yuttuğunun farkına varmıştı. Onun evden çıkıp kasabaya gidişini gözledi. Duyamayacağı bir uzaklığa varınca da ardından bağırdı. Avukat olmayı isterdim ama artık pek emin değilim. 6. Bölüm. Cem, Bayan Rachel'in havuzunun başında oturmaya gidip gidemeyeceğimizi sorduğunda babamız evet dedi. Bu dilin Malcolm'daki son gecesiydi. Benden de güle güle seneye görüşürüz deyiverin. Duvarın üstünden atladık. Cem ıslığımızı çaldı. Dil karşılık verdi. Çıt çıkmıyor dedi Cem. Şuraya bakın. Doğuyu gösterdi. Bayan Modi'nin fıstık ağaçlarının gerisinden dev bir ay yükseliyordu. Sanki ortalığı daha sıcak yapıyor. Üstünde haç mı var diye sordu Dil. Kafasını kaldırmadan gazete ve ipten sigara sarıyordu. Yo, yalnızca bir kadın var. Şunu yakma Dil, ortalığı pis pis kokutacaksın. Maycomb'daki ayın üzerinde bir bayan olurdu. Masasına oturmuş da saçını tarıyormuş gibi bir bayan. Seni özleyeceğiz dedim. Sanırım Bay Avery'yi gözetlememiz gerek. Bay Avery, Bayan Henry Lafayette de Bus'un karşısındaki evde pansiyoner kalıyordu. Her pazar kilisede toplanan yardım parasında değişiklik yaratmanın dışında yaptığı tek şey 9'a kadar verandada oturup hapşırmaktı. Bir gecede ilk ve son kez ortaya koyduğu bir becerisine tanık olduk. Bayan Rachel'in basamaklarından iniyorduk ki Dil bizi durdurdu. Aman tanrım, şuraya bakın. Yolun karşısını gösteriyordu. İlkin sarmaşıklarla kaplı verandanın dışında hiçbir şey göremedik. Dikkatle baktığımızda yaprakların üzerinden yay gibi geçen bir suyun sokak lambasının dibindeki sarı ışık lekesini nişan aldığını fark ettik. Kaynağından toprağa 10 metre var gibiydi. Cem kötü nişancı dedi. Dil günde bir galon içiyordur diye ekledi. Bunu bir sidik yarışı izledi. Ben bu uzaklık ve beceri yarışmasının dışında kalmıştım. Bu konuda yeteneğim yoktu. Dil esnedi, gerindi ve bakın aklıma ne geldi.